Çalışanların Dünyası. Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Tarkan Zengin ve Kadri Şenel, sesimizi sizlere ulaştıran Ayhan Taşçı, mikrofon başında da ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Bugün de Türkiye'de saatler 14.40'ı gösterene kadar sizlerle birlikte olalım istiyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, çalışma hayatına ilişkin sorularınızı +90 312 463 34 19 ve +463 34 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaştırabilirsiniz. Çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin bizlerle birlikte. Sayın Zengin, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Efendim, Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini geçen salı günü açıkladı, iki gün öncesinde. İş gücü istatistiklerinde ortaya çıkan verileri konuşalım sizlerle. Veriler nasıl?
Türkiye'de TÜİK, Türkiye iş gücü istatistiklerini her ay yayınlıyor. Ayın 15'inde yayınlanıyor. En son veri de Ekim 2018. Yalnız dinleyicilerimiz biz Ocak ayındayız, Ekim ayı geriden geliyor diye düşünmesinler. Ekim ayı verileri Eylül, Ekim ve Kasım ayını kapsıyor. Yani
son,
12 haftalık.
Son çeyreği olarak, evet, hesaplanıyor.
Her ay yayınlanan 3 aylık süreyi kapsıyor. Dolayısıyla Ekim 2018 iş gücü istatistikleri de Eylül, Ekim ve Kasım ayı. Bu ay biraz yüksek çıktı. Yani işsizlik oranı arttı. Hı hı. Bu zaten beklenen bir şeydi. Türkiye biliyorsunuz Haziran ayından itibaren bir ekonomik sorunlarla yaşamaya başladı. Onların verilerinin yansımasının biz bu aylarda olacağını tahmin ediyorduk. Yine mevsimsel etkiler nedeniyle de özellikle kış ayları işsizliğin görece olarak diğer aylara göre arttığı bir dönemdi. O nedenle 2018 verilerinde %11.6 seviyesinde bir işsizlik gerçekleşti. Bu işsizlikte dikkat çeken bir başka husus da genç nüfustaki işsizliğin artışıydı. Genç nüfus, yani genç nüfustan kastettiğimiz 15-24 yaş arası çalışanları kapsayan, burada da %22.3 bir işsizlik oranı oldu. Genelde zaten genç işsizler normal işsizlik verilerinin iki katı civarında olur. O da işte neredeyse yaklaşık bu rakama tekabül ediyor. Ancak bir önceki ayla kıyasladığımızda, yani bu verilerin, 2018 verileri Ekim 2017 verileriyle karşılaştırılıyor. Yani bir yıl öncesine göre kıyaslandığında 1.4 puanlık bir artış olduğunu görüyoruz. Ancak bir önceki aya baktığımızda da yani bir önceki aya göre %11.4'ten 11.5'e çıktığını görüyoruz. Bunu tekrar edelim, beklenen bir şeydi. Bir de Türkiye'nin genç bir nüfus olması, her yıl iş gücü piyasalarına yaklaşık 750 bin insanın girmesi, kronik bir sorun olan işsizlikle mücadeleyi etkileyen faktörler. Başka ülkeleri düşündüğümüzde, yani onların iş gücü piyasalarının sayısı kadar neredeyse her yıl iş bulmak amacıyla iş gücü piyasasına giren bir kitleye sahibiz biz. 750 bin insan, 800 bin insan, bazı yıllarda 1 milyon insan iş gücü piyasalarında ben iş bulmak için emeklerini arz ediyorlar. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda Türkiye'nin son 10-15 yılda da 10 milyon yeni istihdam oluşturması da işsizlikle aslında başarılı bir mücadele verdiğini gösteriyor. Yani işsizlikte bir puan azalışın bile 300 bin insana ek iş bulmak anlamına geldiğini buradan ifade edelim. Yani her yıl 750 bin insan giriyor. Siz işsizliği bir puan azaltmanız için ekstra 750 bine bir istihdam sağlayacaksınız. Bir de bunun üstüne 30 milyon, çünkü iş gücümüz var. 300 bin de yeni insana iş bulacaksınız ki 1 puan düşürebilirsiniz. O nedenle Türkiye'nin çeşitli teşviklerle yaptığı işte eğitim faaliyetleriyle, işbaşı eğitimleriyle son 15 yılda gerçekten yani işsizlik belki kronik bir sorun olduğu için büsbütün çözmek mümkün değil. Ama yeni istihdam alanları oluşturulmasında gösterdiği bir başarı olduğunu da hemen ifade edelim. Bir de mesela bir önceki aya göre işsiz sayımızın 58 bin kişi arttığını görüyoruz. Ama iş gücü piyasalarına giren İpek Hanım 122 bin kişi var. Yani 122 bin kişiye öncelikle iş bulacaksınız. Artı bir de bunun üstünde bir istihdam sağlayacaksınız ki o ayın işsizliğinde bir miktar azalmaya neden olabilirsiniz. Yine bir önceki aya göre 64 bin kişiye istihdam sağlanmış. Yani 64 bin kişi iş bulmuş. Ve çok da oransal olarak baktığımızda 11.4 iken Eylül verileri, Ekim verileri de 11.5 seviyesinde gerçekleşmiş. Hı
hı. Son rakamlar böyleydi. Ekim ayı 2018 yılına ilişkin rakamları paylaştınız. Ülkemizin işsizlik sorunu hakkında neler söylemek istersiniz? Ekonomideki en önemli sorunların başında geliyor işsizlik.
Şimdi bizde Türkiye'nin az önce söyledik kronik bir sorun. Yani öteden beri ve birçok gelişmiş ülkenin de aslında işsizlikle mücadele sorunu. Bizde biliyorsunuz eğitimde kalma süresi sürekli artıyor. Yani eğitimde olan gençler var ve bunlar aynı zamanda mezun olduktan sonra iş gücü piyasalarında kendine yer bulmak isteyen geniş bir kitlemiz var. Şunu hep yaşıyoruz biz. Türkiye'nin temel sorunlardan bir tanesi bu. Bir tarafta istediği nitelikte çalışan bulamamaktan şikayet eden işletmeler var, işverenler var, fabrikalar var. Bir tarafta da kendi eğitimine uygun iş bulamamaktan şikayet eden işsizler ya da gençler ağırlıklı olarak bu grup var. Aslında bizim ülkemizin temel sorunu İpek Hanım bunu örtüştürebilmek. Yani piyasanın talep ettiği niteliklere uygun insan kaynağı, insan ya da eğitim sisteminde piyasanın talep ettiği insanları yetiştirmek. Diğer tarafta da işverenlerin aslında bu taleplerini, örneğin sanayi üniversite işbirliği yapılsa o taleplerine uygun çalışan yetiştirmiş olsalar.
Türkiye'de de
evet teknik okullar keşke. Yani tematik liseler var biliyorsunuz. Bu anlamda özellikle organize sanayilerin içinde açılmış olan tematik liselerimiz var. Ve bunları görüyorsunuz mesela mezun olur olmaz iş buluyorlar. Yani bir piyasayla ilişkiyi kuruyorlar. Yani okula sadece öğrenim görmek için değil eğitim içinde. Yani işte diyelim ki CNC tezgah operatörü eğer o bölümü okuyorsa lisede öğrenci aynı zamanda sanayinin içinde ise o makineleri kullanmayı da öğreniyor ve mezun olduğunda hemen işi hazır oluyor. Dolayısıyla bizim buna hani mesleksizlik de denebiliyor. Yani mezunum hani çok yaygın kullanılır biliyorsunuz ne iş olsa yaparım diyenler var. Aslında ne yaptığını bilen, hangi nitelikte iş aradığını bilen çalışan olmak ya da
eğitim
insan kaynağı olmak.
Değil mi? O bilinçli tabii, yetişen öğrencinin
yani
olması lazım.
Bunu işte yapabilirse İpek Hanım yani ben bu bölümden mezun olacağım ama bu bölümde yani iş piyasalarında ne tür özellikler isteniyor? Örneğin ben bir elektronik mühendisiyim ama aynı zamanda dil bilmem gerekiyor. Aynı zamanda işte bilgisayarda mühendislik programlarıyla ilgili yazılımları, programları bilmem gerekiyor. Bunu öğrencilik hayatında bilirse kendini hayatı ona göre hazırlar ve mezun olur olmaz da çoğu zaman iş bulur.
Daha donanımlı olur,
evet,
daha bilinçli olur.
Kesinlikle öyle. Yani bugün OSTİM'e beraber gidelim. Neredeyse bütün dükkanların önünde belki işte şu nitelikte eleman aranıyor diye yazı görürüz. Ama aynı zamanda biz bunu şunu da biliyoruz ki onlarca insan da iş bulamamaktan şikayet ediyor. Bu anlamda yani Türkiye'de İşkur, Çalışma Bakanlığı gerçekten bazı önemli çalışmalar yapıyor. Bu piyasanın ihtiyaçlarını tespit edip o ihtiyaçlara dönük eğitimler veriyor, hizmet işi eğitimler veriyor, meslek eğitimleri vererek kişileri o niteliğe hazırlıyor. Ben mümkün mertebe Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda da İpek Hanım bu uyumlaştırmayı sağlaması lazım. Yani mezun olan insanların, insan kaynağının piyasanın aradığı şartlara uygun olması lazım. Burada da tabii şöyle bir problem yaşanıyor bazen. Şimdi genelde üniversiteden okuyanlar, mezun olanlar kamuda istihdam edilmek istiyorlar. Belki de haklı olarak, yani iş güvencesi olduğu için. Bu yani böyle oldukları için okul eğitimleri sırasında hep yani piyasanın istediği bir çalışan olmak yerine bu sınavlara hazırlanan, sınavları kazanabilecek bilgi ve donanımı arıyorlar. Üniversitelerde haklı olarak yani öğrenciler bunları aradığı için onlara piyasanın istediği değil, sınava hazırlanan, sınav sisteminin gereklerini yerine getiren eğitimler veriyorlar. Bunu da aşmamız lazım bizim. Özel sektör çok gelişiyor. Mesela ben son bir yıldır özellikle savunma sektöründe gerçekten Türkiye önemli atılımlar yapıyor. Bakın ama biz şunu duymuyoruz mesela. Yani İHA ve SİHA eğitimi veren, yani insansız hava araçlarıyla ilgili eğitim veren tematik liseler, tematik üniversiteler ya da üniversitelerde buna has bölümler oluşturmamız lazım. Yani ne bileyim işte bomba sistemleriyle ilgili, silah sistemleriyle ilgili, yani Türkiye'nin bir tarafta bu alana çok ihtiyacı var. Bir tarafta da yani bu alanla ilgili yani adım atmak istiyoruz ama eğitim veren kurumlarımız yok. Bu noktada da yani hem özel sektörün, hem vakıfların, hem devlet üniversitelerinin, hem özel üniversitelerin buna yönelik gençleri aynı zamanda yönetmek gibi bir görevi olduğunda buradan hem hatırlatalım.
Altını çizelim, vurgulayalım. Evet. Altyapı çok önemli. Aha. Çünkü. Evet, şimdi genç işsizlik konusuna değindik sizinle. Alınan önlemler var, bir takım önlemler var. İş gücü piyasalarının etkisi nedir peki?
Şimdi az önce üzerinde durduğumuz yani hani gençler niye iş bulamıyor? Birincisi iş gücü piyasasında aranan niteliklere uygun olamadıkları için. İkincisi tecrübesizlik. Bu da hani işveren tecrübe istiyor ama gençlerde tecrübe olmadığı için bu da onların çalışmasını ya da iş gücü piyasalarına girmeyi engelliyor. Gençlerin yapılmış birçok araştırmada var İpek Hanım. Gerek ücret gerekse çalışma şartlarına ilişkin beklentilerinin bazen yüksek olması. Bu konuda da buradan hani çalışma hayatı uzmanı olarak bir tavsiyede bulunmamız gerekir.
Çok önemli.
Bazen evet yani şartlar, beklentilerimiz yüksek olabilir ama beklentilerimiz karşılanmadığı zaman bile yani iş gücü piyasalarına girip o tecrübeyi kazanmamız lazım. Yani ille de çok ideal beklentilerimizin olacağı işi beklersek eğer o zaman birçok fırsatı da imkanı da kaybetmiş oluruz. Bu nedenle mümkünse tecrübe kazanmak, iş hayatını tanımak, yeni insanlar tanımak için beklentilerimizi karşılamasa da o işleri kabul edip iş gücü piyasasına girmek lazım. Bütün bunlar işte gençlerin bazen işsiz kalmasına sebep oluyor. Tabii işverenlere de şunu söyleyelim. Genelde tecrübeli insanlar arıyorum diyorlar. Ama insanlar yani üniversite bitiriyor. Belki üniversite bitirmeden önce staj yapıp iş hayatını tanıyor. Gençlere de fırsat vermeleri gerekir. Yani onların da neticede belki tecrübe kazanmalarına imkan oluştururlarsa eğer. Bazen öyle çalışanlar oluyor ki ya böyle bir imkan verdiğinizde gerçekten müthiş şeyler, ürünler üretiyorlar, yeni markalar üretiyorlar, yeni şeyler yani gerçekten iş yerlerinin bir anlamda her şeyini değiştirebiliyorlar. Dolayısıyla işverenlere de bu anlamda yani ille de çok tecrübe aramadan onlara da aynı zamanda rehberlik etmek, tecrübe kazandırmak gibi bir görevleri olduğunda buradan hatırlatalım. Genç işsizlikle mücadelede Özellikle ulusal istihdam stratejisi var. Burada İpek Hanım, hükümetin bir yol haritası var. Yani gençleri iş hayatına kazandırmak için neler yapılacağına dair. Burada mesela önemli başlıklardan birisi eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi. Yani o Türkiye'de mezunların sahip olduğu nitelikler ile iş gücü piyasalarının beklediği nitelikler arasında uyumsuzluk olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla bu uyumsuzluğun giderilmesi için eğitim ve istihdam ilişkisinin kesinlikle güçlendirilmesi gerekiyor. Bunun da yani adına sanayi, üniversite, sanayi eğitim işbirliği diyebilirsiniz. Bunu da mümkün mertebe artırmak gerekiyor. Yine özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikler neler? Bunlara ilişkinde az önce bahsettik, İşkur'un zaman zaman çalışmaları oluyor, raporları oluyor. Bunları takip etmek gerekiyor. Yine yani mesela benim hep zihnimdedir. Şimdi biz Türkiye dünyada kamikaze insansız hava aracı üreten 3 ülkeden biriyiz. Yani bu noktada da örneğin liseler açmak, üniversitelerde belli mühendislik bölümlerinin altında buna ilişkin alanlar, uzay havacılık sistemiyle ilgili bölümler açmak, bunları yapmak yine o işsizlikte birçok sorunu çözeceğini düşünüyorum. Çünkü bugün bu anlamda ve çok yüksek maaşlarla personel bulamamaktan şikayet eden ben onlarca işveren biliyorum. Onun için buralara yönlenmek lazım. Yani sadece elbette hani iş güvencesi olduğu için devlet kapısında insanların rızıklarını aramasının çok kötü bir şey olduğunu söylemiyorum. Ama bu alanlara da girdiğimizde hem çalışma şartlarının hem ekonomik kazanımların çok daha fazla olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Evet. Söyleşimize kısa bir ara veriyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor. Efendim, Çalışanların Dünyası programında çalışma hayatına ilişkin sorularınızı cevaplandırabiliriz. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Genç işsizlikle mücadele konusunda pek çok husustan söz ettik Sayın Zengin. Şimdi sıra geldi geleceğin mesleklerini öğrenmeye ve gençlere ne tür tavsiyelerde bulunacaksınız?
Orada şunu da hatırlatalım. Yani genç işsizliği önlemek için özellikle kadınların iş gücüne katılımını artırmak için SGK ve vergilerde önemli teşvikler var. Mesela 2019 yılında ilk defa işe girecekler için hem sosyal güvenlik primlerini hem de vergilerini devlet ödüyor. Kadın çalışanlar için, engelliler için de aynı şey geçerli. Bu da yaklaşık 900 lirayı aşan bir katkı sağlıyor. Yani asgari ücretli birinin ilk defa istihdam edilmesi şartıyla, burada bunu da açalım. İlk defa istihdam edilmek bazen son 3 ayda işsiz olmak, bazen de son 6 ayda işsiz olmak. Yani bir yerde çalışmıyor olmak şartıyla 2009 yılında ilk defa gençler, kadınlar ve engelliler istihdam edildiği takdirde gelir vergilerini ve sosyal güvenlik primlerinin tamamını devlet ödüyor.
İşverenler açısından oldukça iyi bir kazançlı, evet.
Avantajlı, önemli bir teşvik.
Aslında teknoloji de çok gelişti. Az önce de bahsettik savunma sanayi gibi. Farklı pek çok meslek alanları da hayatımıza girmeye başladı. Yepyeni alanlar ortaya çıktı. Geleceğin meslekleri konusunda sizin görüşlerinizi de almak isteriz.
Şimdi bu özellikle çalışma hayatında teknolojinin insanlara ihtiyaç duymayı azaltacağı yönünde çok tartışmalar yaşandı. Yani bu gerek bilim dünyasında gerek çalışma hayatında. Acaba insanların yerini makine mi alacak tartışmaları hep yaşandı. Şimdi son dönemde biliyorsunuz yapay zekayı konuşuyoruz.
Hayatımızın her alanına girmeye başladı.
Evet, robotları konuşuyoruz. Dolayısıyla burada da acaba gelecekte insanın yerini robotlar mı alacak çalışma hayatında? Bu çok eski bir tartışma, yani 40-50 yıldır. Biz şunu gördük, evet, iş yerlerinde makina ilk kullanılmaya başlandığında çalışanlarda böyle bir endişe vardı. Yani bizim yerimizi makineler alacak ve oldu da bu. Örneğin 500 kişinin çalıştığı bir fabrikada makinalaşma çalışan sayısını 200'e düşürdü. Ama bu 300 kişi başka alanlarda iş bulmaya başladı. Yani örneğin bir fabrikada eskiden pazarlama elemanına çok ihtiyaç duyulmazken bugün pazarlama elemanına ihtiyaç duyuluyor. Örneğin yakın zamana kadar iş yerlerinde sosyal medya uzmanı ya da sosyal medya sorumlusu, bilgi işlem sorumlusu diye bir çalışan olmazken bugün neredeyse bütün iş yerlerinin ihtiyacı oldu. O nedenle çalışma hayatı ya da çalışma sistemi aslında kendini yenileyen, meslekleri farklılaştıran bir yapısı var, dinamik bir yapısı var. Bu bir meslek biterken yeni meslekler başlıyor. Yani ben örneğin geçmişe dönük yaptığım okumalarda gördüğüm bir şey vardı. Daktilo'dan bilgisayara geçildiğinde iş yerleri buna çok direniyor. Yani kamuda mesela çalışanlar şunu düşünüyor. Yani ben işte benim işim elimden alınacak. Bilgisayarlar, teknoloji elimden alacak deniyor. Ama şunu görüyoruz. Çalışanlar bir süre sonra bakıyor ki daha kolay. İşlerini kolaylaştıran bir şey. Yazıları işte kaydetmek mümkün. Yeni bir yazı yazdığında sadece tarihi değiştirmek mümkün. Bu işlerini kolaylaştırıyor ama o başka bir alanın gelişmesine neden oluyor. Örneğin hizmet sektörü. Dün diyelim ki çalışma hayatın ya da iş gücü piyasalarının %20'sine tekabül ederken bugün %50-55'e çıktı hizmet sektörü. Bu nedenle ben bu tartışmalarda hep bunu düşünürüm. Yani bugün yapay zekalar var, robotlar var, artık bunlar bizim hayatımızı, işimizi elimizden alacak diye düşünenlere hep o aklıma gelir. Yani diyelim ki robotlar hayata girdiğinde bu sefer robot bakım üniteleri diye yeni alanlar çıkacak. Yani robotlara bakan ya da robotları taşıyan ya da robot pazarlamasını yapan yeni iş gücüne ihtiyaç duyulacaktır. Bu anlamda da mesela gelecekte hani bizim önümüzde 2020'de, 30'da, 40'da evet bazı meslekler ömrünü tamamlayacak ama yeni yeni meslekler ortaya çıkacak. Bu Endüstri 4.0 var biliyorsunuz, orada işte robot bilimi, nanoteknoloji, 3D baskılar, genetik bilimi, yine biyoteknoloji gibi birçok alanda gelişme olacağı söyleniyor. Ama mesela veri analistleri diye bir mesleğin çıkacağını söylüyor. Bunlara gelecek hangi meslekler olur dendiğinde veri analistleri. Yani bunlar ne yapacak diye sorduğumuzda İşte bütün endüstrilerde çok büyük bir öneme sahip olacağını, burada işte teknolojik karışıklığı anlamlı bilgilere çevirmek görevi olduğu söyleniyor. Ve bunu da aslında görüyoruz biz şimdi yani iş yerlerinde. Yani genelde IT uzmanı diyoruz biz, yani bilgi işlem uzmanı diye tanımladığımız kişiler bunlara büyük ihtiyaç duyacak. Yine uzman satış temsilcilerine ihtiyaç bugün de var. Gelecekte de artacak. Ürün tasarımcıları, yani artık tek tip ürünler yerine neredeyse kişinin taleplerine göre ürün üretebilen, yani tekstilde olsun, başka alanlarda olsun ürün üreten insanlara ihtiyaç duyacak. İşte hükümetle ilişkiler uzmanı diye bir mesleğin olacağı söyleniyor. Yani bugün belki kurumsal iletişim dediğimiz şeyin gelecekte çok daha önemli olacağı bir döneme giriyoruz. İşte sürücüsüz arabalardan bahsediyoruz mesela. Yani burada işte onları bakımını yapan ya da onları tasnif eden, satışını yapan insanlar ortaya çıkacak. Bu nedenle yani yeni dönemde biz yani bir taraftan üniversiteler hani iş gücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu insanları yetiştirirken aynı zamanda geleceğin 10 yılında hangi mesleklere ihtiyaç duyuluyor, 20 yıl sonra hangi mesleklere ihtiyaç duyulacak, bütün bunları planlamak lazım. Gelişmiş ülkeler genelde bunu yapıyorlar. Biz de Her ne kadar Türkiye genç bir nüfus olduğu söylense de 2050 projeksiyonlarına göre Türkiye'de genç nüfus olma özelliğini kaybediyor. Burada da yeni döneme adapte olmak için kendimizi de hazırlamamız lazım. Tabii bazı meslekler kayboluyor derken bazı meslekleri şu anda da önemli. Gelecekte de önemli olacak. Mesela bunlardan bir tanesi mimarlık ve mühendislik yine önemini koruyacak. Yani her dönem olduğu gibi bu dönem de koruyacak. Ancak burada yani eskiden diyelim ki çizimleriyle önemli olan mühendislik mesleği yeni dönemde işte nanoteknoloji, biyokimya, robotik ve malzeme alanlarında uzmanlaşmış çalışanlara ihtiyaç duyacak. Yani mühendislik özelliğinin yanında bunları da arayacak. Matematik ve bilgisayar bugün olduğu gibi gelecekte de önemini koruyan mesleklerden olacak. Burada da tabii bilgisayar eskiden diyelim ki sadece donanım çok önemliyken bugün yazılımın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu gelecekte de önemini koruyacak. Giderek artan bir ivmeyle bilgisayar programcılığı, yazılım geliştirme uzmanlığı, işte bilgi güvenliği analistliği gibi bunun bilgisayar mühendisliğinin altında yeni ihtisas alanları, yani tek bir alanda değil bilgisayarın alt ihtisas alanlarının da oluşacağı bir döneme giriyoruz. O nedenle hem gençlerimizin kendilerini yetiştirirken bu alana önem vermesi gerekiyor, hem de aynı zamanda eğitim kurumlarımızın da gençleri yetiştirirken bu ihtiyaç duyulan mesleklere uygun da eğitim müfredatları oluşturması gerekiyor.
Kariyer planlamasının doğru yapılması adına da çok önemli. Gençlerimizin kulağına küpe olsun diyelim, bu geleceğin popüler mesleklerini bilmekte yarar var. Milyonlarca kişi ilgilendiren ekonomi alanında işsizlik ödeneğinden kira artışlarına, yaşlılık aylığına kadar pek çok düzenleme içeren 71 maddelik torba teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Çalışma hayatını ilgilendiren hangi düzenlemeler yer alıyor? Yasanın detaylarını sizden dinleyelim Sayın Zengin.
İpek Hanım, 71 maddenin çalışma hayatını ilgilendiren çok önemli hususlar vardı. Biliyorsunuz dün gece yarısı bütün maddeleri kabul edildi. Burada özellikle emeklilerle ilgili onları mutlu edecek maddelerden bir tanesi. Emekli şu anda 1000 liranın altında emekli maaşı alanların tamamının emekli maaşı 1000 liraya çıkartılacak. Bu önemli bir şey. Ancak bunu şurada belirtelim. Türkiye'de genellikle yani emekli maaşları yani 1000 liranın çok üzerinde. Ama işte kısmi emekli olanlar var ya da yeterince prim ödeyemediği için ama yaşı geldiği için burada emeklilikten yararlananlar var veya tarım bağ kurulu olanlar var. Bunların kısmi maaş bağlandığı için 1000 liranın altında kalan maaşları ya 600 liraysa bu 1000 liraya çıkarılacak. 800 liraysa yine 1000 liraya çıkarılacak.
Ama 1000 liradan az
düzenleme
olmayacak.
Bu. Yani 1000 liradan aşağı maaş alan olmayacak. Burada tabii önemli bir ayrıntı var. İpek Hanım, onu da belirtelim. Dosya bazında yapılacak ödemeler deniyor. Yani şöyle düşünün. Eşinden dolayı emekli maaşı alan bir hanımefendiyi düşünelim. Bir de iki tane çocuğu varsa bunlar yetim sayılıyor. Onlara da maaş bağlanıyor. Bunlara bir dosya deniyor. Yani diyelim ki eşe 600 lira maaş bağlanmış. Çocuklara işte birine 200 lira, diğerine 200 lira. Bu dosya başına 1000 liraya tekabül ediyor. Yani o 600 lira olan 1000 liraya çıkarılmıyor. Dosya üzerinden eğer 1000 liranın altındaysa kaç lira olursa olsun bunlar 1000 liraya çıkarılıyor. Bu ayrıntıyı söyleyelim çünkü ileride şöyle bir şey oluyor. Ya ben örneğin kişi diyor ki ben 700 lira maaş alıyorum. Ama aynı zamanda çocuklarına da diyelim ki 250'de bir iki tane çocuğu varsa 1250 lira maaş hak sahipleri arasında paylaşılıyor. Ve diyor ki benim 750 lira alıyorum 1000 liraya çıkmadı. Burada dosya başına yani zaten geçen kanunda da düzenleme öyle geçiyor. Yani tam ifadesi şu, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibariyle yapılan ödemeler toplamı dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak. Yani hüküm böyle. Bunun yanında Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları bakmakla yükümlü olan kişi kapsamında sayılacak. Biliyorsunuz askerleri de genel sağlık sigortası kapsamına aldı devlet. Bunların İpek Hanım bakmakla yükümlü olduğu eşleri varsa, anne ve babaları varsa bunlar da o kapsama alınacak. Yani herhangi bir prim ödemeden askerlik süresi boyunca genel sağlık sigortası kapsamında olacaklar. Bu da bence önemli. Özellikle zorunlu askerlik hizmetinin olduğu ülkemizde birçok insan gittiğinde eşinin ya da anne babasına sağlık hizmeti kendi üzerinden sağlanıyorsa burada bir mağduriyet yaşayabiliyordu. O da bu şekilde giderilmiş oldu. Bir başka önemli değişiklik ise öteden beri bu biliyorsunuz işsizlik sigortasından yararlanmanın şartlarından bir tanesi de son 120 gün kesintisiz prim ödemek şartıydı. Bu şart kaldırıldı. Yani benim bildiğim sadece bu şartı sağlamadığı için 60 bine yakın insan işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanamıyordu. Bu düzenlemenin de kaldırılması işsizlik sigortasından yararlanmanın daha kolay hale gelmesini sağladı. Eğer istiyorsanız işsizlik sigortasından yararlanmanın şartlarını hızlıca hatırlayalım. Son kişinin kendi iradesi dışında işsiz kalması, yani bir işten çıkarılması, ikincisi en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi, bir de geriye dönük 120 gün kesintisiz prim ödemesiydi. Bu şart kaldırıldı. Şu anda işten çıkarılan ve geriye dönük de 600 gün prim ödeyen herkes yararlanacak. İşsizlik sigortası ödemesinden yararlanacak. Bunun da şartlarından ziyade bir de isterseniz ödemesini de tekrar hatırlatalım. 600 gün prim ödeyenlere 6 ay, 900 gün prim ödeyenlere 8 ay, 1080 gün prim ödeyenlere de 10 ay boyunca işsizlik sigortasından maaş ödeniyordu. Bu maaşın miktarı da yeni asgari ücrete göre en az 1015 lira, en fazla da 2030 lira olarak ödeniyor çalışanlara. Dolayısıyla bu şart hep tartışılıyordu. 100 günlük, ikinci 100 günlük program içerisinde de yer almıştı. Dolayısıyla bunun kaldırılmış olması da çalışanlar açısından önemli bir düzenleme diye kayıtlara geçelim.
Evet, bir de Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması yasadan geçti. Bunun detayları nedir?
O hani eğer kaç dakikamız var bilmiyorum
birkaç
ama
dakikamız,
birkaç dakikamız. İsterseniz şundan bahsedelim. Bu 3600 ek gösterge var. Bunu Cumhurbaşkanı hem yapacağız demişti hem de yine 100 günlük icraat programlarında yer almıştı. Onunla ilgili de ek göstergeler özellikle öğretmenler, hemşireler, polisler bir de şube müdürleri diye geçen idari personele verilecek. Bunun da hani hep tartışılır ya 3600 ek gösterge ne demek? Bunun maaşa yansıyan tarafı 2200'den 3600 gösterge çıkması demek. Bu az önce saydığımız meslek grubundan insanların maaşlarının 675 lira artması demek. Yine bugün çalışan ve emekli olmak isteyenlerin de örneğin 30 yıl eğer çalışmışsa bu fark aynı zamanda ikramiyelerini de etkileyecek. Dolayısıyla 24 bin lira civarında da daha fazla ikramiye almalarını sağlayacak. Diğer bir başka grupta da 3600'e çıkmanın etkisi 598 lira olacak. Onların da ikramiyelerin artışında da 20 bin liraya yakın bir ikramiyelerin artışı anlamına gelecek. Bu 1,5 milyon insanı ilgilendiriyor İpek Hanım. Önemli bir şey bu. 1,5 milyon gerek az önce saydığımız öğretmen, polis, din görevlisi ve idari personelin gerek çalışanlar gerekse emekli olanlar. Yani emekli olmuş olanlar da az önce saydığımız düzenlemeden yararlanacaklar. Onların da emekli maaşları artış olacak. Tekrar edelim 600 lirayla 675 lira arasında değişen maaşlarda bir artışa tekabül edecek. İkramiyelerinde de 20 bin lira ile 25 bin lira arasında değişen bir artış sağlayacak. Dolayısıyla bu da 1,5 milyon çalışanın dört gözle beklediği düzenlemelerden bir tanesi. Onun da
bu müjdeyle de noktalayalım isterseniz bu haftayı. Teşekkür ediyoruz Sayın Zengin.
Ben teşekkür ederim.
Çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'di konuğumuz. Çalışanların dünyasının sonuna geldik bu haftada. Yapımcılarımız Tarkan Zengin ve Kadri Şenel'di. Sesimizi sizlere Ayhan Taşçı ulaştırdı. Mikrofonda ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Çalışanların Dünyası.